Ayrım 7.
Amerika'da bu dönemin sosyalist hareketi öncesi olmayan ve bir daha tekrarlanmayacak bir kütleselliğe ulaşmıştır. Sosyalistler bazı eyaletlerde yerel iktidarı ele geçirip 1912 başkanlık seçimlerinde 1 milyon oy toplayacaklardır. Connolly 1910'da adaşı James Larkin'in adadaki işçilerin birçoğunu Ulaşım ve Genel İş Sendikası'nda toplamayı başardığını duyunca geri döner. Grevler giderek yaygınlaşmakta ve sendikalar mezhep farklılıklarını elimine edip işçileri birleştirmeyi başarmaktadır. İskoç ve İngiliz sendikalarsa grevler süresince İrlandalı işçileri doyurmak için gıda maddeleri taşıyan gemi konvoyları oluştururlar. Umutları artan Connolly, daha sonra sıkça eleştirilecek bir sapmayla kendi kurduğu partiyi önemsemeyip gücünü sendikal çalışmalara yöneltir. Sinn Féin ise grevlere karşıdır. Grevlerin İrlanda ekonomisini zayıflattığını ve işçilerin kapitalistlerle işbirliğinin ekonomik bağımsızlık için elzem olduğunu savunur. 1913 Dublin lokautu sendikal direnişin sonu olur. 6 aylık açlık, bir takım ödünler koparan diğer işçi gruplarının desteğini çekmiş olması ve Sinn Féin'in muhalefeti sendikaları teslime zorlar. Connolly ise grevcileri patronların silahlı çetelerinden korumak için oluşturduğu yurttaşlar ordusuyla silahlı bir güce sahip olur. Bu arada özerklik tekrar gündeme getirilir. Tutucu Lordlar Meclisi'nin kanunları veto yetkisi kısıtlanmış ve iktidara gelen Liberal Parti nüfusu 4 milyona düşmüş, ekonomisi tamamıyla krallığın ekonomisine bağımlı İrlanda'ya özerklik ödününü verecek kanunu 1912'de çıkarır. Kanunun yürürlüğe girmesi yaklaşmakta olduğu sezilen Dünya Savaşı'nın sonuna bırakılsa da, Kuzey İrlanda'da örgütlenmiş protestan gruplar, Dublin hükümetinden azınlık muamelesi görecekleri, ekonomik üstünlüklerini kaybedecekleri korkusuyla silahlanmaya başlarlar. Önderleri Carson isminde fanatik ve tutucu protestan bir avukattır. Meşhur İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın homoseksüel olduğu için idamını talep etmek gibi gerici fikirlerin sahibi olan Carson, Ulster Gönüllüler Birliği'ni kurar. Bu birlik bir yıl içinde 100 bin kişilik bir güce ulaşır, Almanya'dan getirilen askeri malzeme ile silahlandırılır. Kuzey İrlanda nüfusunun yarısı Carson'ın icadı olan Birleşik Krallığa bağlılık ve özerkliğe hayır yeminini ederler. Carson'ın silahlı gücü hem hükümeti hem de İrlandalı milletvekillerini ürkütür. Kuzeydeki vilayetlerin bir süre için özerkliğin dışında kalması gibi bazı formüller alınır. İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği ise kendi gönüllüler ordusunu kurup ona İrlanda Gönüllüleri adını verir. Adada birdenbire yasa dışı ordular oluşturulmuş ve askeri eğitim başlamıştır. Carson'ın ordusu ise takip eden yıllarda İngiliz hükümetlerinin Kuzey İrlanda'yı her gözden çıkarışında gündeme gelen bir çelişkiyi temsil etmektedir. Bağlılık yemini ettikleri krallığın bu bağlılığı istememe ihtimali ve istemesi durumunda aynı krallığa karşı silahlı tehdit oluşturmaz. İngiliz ordusunun protestan subayları Carson'ın ordusunun yasa dışı faaliyetlerini engellemeyi reddederler. Bu, kraliyet ordusunun meşhur disiplin anlayışına ve politika dışı olmasına ters düşse de, hükümet kimseyi askeri mahkemelere vermeye cesaret edemez. Avrupa'da ise uygun adımda yürüyenlerin sayısı giderek artmaktadır. Avrupa'nın değişen dengeleri kaçınılmaz olarak pazar ve ham madde alanlarını bölüşme ya da bölüşememe sorununu doğurmuştur. 1914 Temmuz'unda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Rusya'nın koruması altındaki Sırbistan'a yenilir yutulur tarafı olmayan bir ultimatum verir. Sırbistan'ın çaresizlik içinde verdiği bazı ödünlere rağmen savaş ilan eder. Birdenbire Avrupa'nın devleri birbirlerine tehditler savurmaya başlar. Savaş patlar. 1880'de dünya endüstri üretiminin %23'ünü gerçekleştiren ve dünya ticaretinin %24'ünü elinde tutan İngiltere, 1913'te bu oranların %10'dan aşağı indiğini görmüştür. Almanya'nın ekonomik gücü İngiltere'yi geçmiştir. Alman ordularının Belçika'ya girmesi üzerine isteksiz görünmesine karşın İngiltere savaşa katılır. İrlanda'nın cumhuriyetçi milliyetçileri bir kez daha İngiltere'nin zor durumundan istifade etmeye karar verirler. Paskalya ayaklanması. İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Almanların İngiltere'yi işgali ya da İngiltere'nin İrlanda'da askerliği zorunlu kılması durumunda ayaklanma kararı alır. Connolly, komutası altındaki yurttaşlar ordusuna sokak savaşı eğitimi yaptırır. Parlamentodaki İrlanda grubu ise hem hükümete yaranıp savaş sonrası özerkliği teminat altına almak hem de gönüllülerin askeri eğitim almasını sağlamak için adada askere yazılmayı teşvik eder. Gönüllülerden 80 bin kadarı kraliyet ordusuna yazılır. Kuzeyde ise Carson'ın gönüllüleri kraliyete ne kadar sadık olduklarını kanıtlama kaygısıyla çoktan Belçika'ya çıkarılmışlardır bile. Katolik tehlikeye karşı kullana geldikleri teslim yok, 1690'ı hatırla, Derry hala kuşatma altında gibi sloganlarla Alman siperlerine saldırmaktadırlar. Savaş makineleri toplu ölüme yönelik yeni silahlar üretmektedir. Zehirli gaz, zeplin, uçak, tank, mayın derken Somme muharebelerinde Katolik protestan binlerce İrlandalı telef olacaktır. Bu arada Almanya ile işbirliğini sağlamak amacıyla Cumhuriyetçi liderlerden Casement Almanya'ya gitmiştir. Görevi oradan silah sağlamak ve esir düşen İrlandalı askerlerden bir ordu kurmaktır. Wolfe Tone'un 18. yüzyılda Fransa'dan beklediği yardım 20. yüzyılda Almanya'dan beklenmektedir. Gel gör ki arada bir çelişki sırıtmaktadır. 18. yüzyılın Fransa'sı devrimci ve ilericidir. 1910'lu yılların Almanya'sı ise gerici bir krallıktır. Bu çelişkiden rahatsız olan Connolly, Almanya'yı sömürgelerine özerklik tanıyan daha az kötü bir imparatorluk olarak tanımlama gafletine düşecektir. Cumhuriyetçiler ayaklanma için 1916 Paskalya'sını seçerler. Casement çok miktarda silah ve cephanenin Almanya'dan yola çıkmasını sağlar. 1798 ayaklanmasından ders alan cumhuriyetçi liderler gizliliğe aşırı bir önem göstermektedirler. Ayaklanma saati gelip çattığında gönüllülerin çoğu olanların farkında bile olmayacaktır. Son anda Casement ayaklanmanın erken olduğuna karar verir, telaş ve panik içinde bir Alman denizaltısından adaya çıkarken yakalanır. Silahları getiren gemi ise 118 yıl önce Fransız amirallerinin de geçemediği fırtınalı sulara, kayalık kıyılara ve üstün İngiliz denizciliğine yenilir. Her şeye rağmen ayaklanma başlatılır. Gizliliğin getirdiği tedirginlik ve belirsizlik gönüllülerin çoğunun katılımını engellemiştir. Dublin'de bazı stratejik noktalar ele geçirilir ve ana postaneyi işgal eden yurttaşlar ordusunun önünde liderlerden Pierce, cumhuriyeti ilan eder ve geçici hükümetin kurulduğunu açıklar. Özerkliğin zaten kotarılmış olduğunu düşünen ve binlerce İrlandalı genç İngiltere safında savaşırken, Dublin'de İngiltere'ye karşı ayaklanmanın nedenini anlayamayan Dublin halkı olaya soğuk bakar. Aşırı gizlilik ayaklanmayı desteklemesi beklenilen kitlelerin ajitasyonunu engellemiştir. Geçici hükümet Avrupa'nın en geniş bulvarındaki ana postanenin önünde tarihi bir adım atarken Dublin halkı alışverişe ve gezintiye devam edecektir. İrlanda'nın İrlanda halkına ait olduğunu ve İrlanda halkının kendi kaderini tayin etme özgürlüğünün ve hakkının mutlak ve feshedilemez olduğunu ilan ediyoruz. Bu hakkın uzun süredir yabancı bir hükümet tarafından gasp edilmiş olması, bu hakkın olmadığının göstergesi değildir. Bu hak İrlanda halkı toptan yok edilene kadar var olacaktır. Bugün burada İrlanda Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak ilan ediyoruz. hayatlarımızı ve silahlarını kuşanmış olan yoldaşlarımızın hayatlarını, onun özgürlüğü, refahı ve diğer milletler arasında yükselişine adıyoruz. Adadaki İngiliz birlikleri İngiltere'den getirilen takviyelerle birlikte harekete geçer. Nehir yoluyla getirilen bir gemi ve topçu birlikleri Cumhuriyetçilerin ele geçirdiği binaları bombalamaya başlar. Açık alanda kitlelerin önünde vuruşmak yerine stratejik noktalardaki binaları işgal edip savunmaya çekilmekle askeri bir hata işlenmiştir. Connolly'nin kapitalistlerin Dublin'in orta yerindeki tarihi binaları ve mülkiyeti tahrip edici askeri taktikler kullanmayacakları tezi yanlış çıkar. 200'e yakın bina tahrip edilir. Kırsal kesimde elde edilen bazı başarılar ses getirmez. Köylüler sanki çiftliklerinin dışında olup bitenlerle ilgilenmemektedirler. Lenin, İrlanda'daki ayaklanmanın talihsizliği, Avrupa'daki işçi sınıfının ihtilalinin olgunlaşmadığı bir dönemde erken başlatılmasıdır diyecektir. Connolly bu tür iddiaları, zamanın geldiğini ve ihtilalin olgunlaştığını ancak deneyerek görebilirsiniz diyerek yanıtlayacaktır. 6 gün sonra liderler teslim olurlar. Askeri disiplin içinde askeri marşlar söyleyerek cezaevine dönüştürülecek olan ordu kışlalarına yürürler. Bir kısım Dublinliler karışıklıktan istifade yağmaya başlamışken bir kısmı ayaklanmacıları yuhlamak için sokaklara toplanır. Halkın tepkisini kullanmayı düşünen İngiliz yönetimi derhal yargılamalara ve idamlara başlar. Avrupa'da sonu belli olmayan bir savaş devam etmektedir. İrlanda'da ise yıllardır peşinde koşulan hiçbir amaç gerçekleşmemiştir. Ne Yeats'in edebi bilinçli İrlanda halkı, Connolly'nin Sosyalist Cumhuriyeti, Gallic cephesinin İrlandaca konuşan İrlanda milleti, Sinn Féin'in ekonomik yönden yeterli ama kraliyete bağlı devleti, ne de Raymond'ın özerk İrlandası. İrlanda halkı idamlarla birlikte uyanmaya başlar. Kangren olmuş ayağıyla yürüyemeyen Connolly'nin bir sandalyeye bağlanarak kurşuna dizilmesi, idamından 2 saat önce evlenen Plunkett'in yeni eşiyle yalnızca 10 dakika yalnız kalabildikten sonra kurşuna dizilmesi, kadın lider Kontes Markievicz'in tabancasını öpüp teslim ederek yeşil üniformasının içinde yurttaşlar ordusunun ön safında başı dik teslim olması. Connolly'nin kurşuna dizilme haberi üzerine İrlanda bir haftalığına olsa da özgürlüğü tattı diye haykırarak ağlaması, Casement'ın şehitlik mertebesine çıkmasını engellemek için İdamından önce homoseksüelliğinin kanıtı olan bazı mektuplarının basına sızdırıldığı haberleri halkın ilgisini çekmeye başlar. Ayaklanmaya katılmayan birçok İrlandalının da tutuklanması hoşnutsuzluğu arttırır. İdam kararını veren askeri mahkemenin başkanı General Blackadder bile idamlarda bir yanlışlık olduğunu bilmektedir. Hayatımda karşılaştığım en güzel karakterleri idama mahkum ettim. Yanlışlık bu insanları isyana sürükleyen ortamda olmalı diyecektir. Kurşuna dizilen liderler şehit, hapsedilenler kahraman, ana postanede okunan bağımsızlık bildirgesi de İrlanda'nın Magna Carta'sı olma yolundadırlar. Bu hoşnutsuzluğu politik harekete dönüştürmeyi Sinn Féin başarır. Süratle büyüyen Sinn Féin, 1917'de yapılan ara seçimlerde 4 milletvekilliği kazanır. Hükümet ise savaş süresince Gelibolu, Somme gibi muharebelerde kaybettiği insan gücünü kapatmak için 1918'de İrlanda'da askerliği zorunlu kılan bir yasa çıkararak kendisine olan muhalefetin artmasına neden olacaktır. Buna Katolik Kilisesi bile karşı çıkar. İşçi sendikaları ise buna Belfast'ın dışında her yerde başarıyla uygulanan bir genel grevle cevap verir. Cumhuriyetçilere artık özerklik bile az gelmektedir. Şehir gerillasının mucidi Collins ve Ira doğuyor. 20. yüzyılın başı az gelişmiş ülkelerin ve sömürgelerin baş kaldırdığı bir dönemdir. İran devrimi, Meksika devrimi, Rusya'nın 1905 ve 1917 devrimleri, Çin devrimi ve Osmanlı ülkesindeki Jön Türk devrimi hem birbirlerini hem de diğer ulusları etkilemiştir. Dünya her zaman genellikle kabul edildiğinden çok daha fazla evrensel olmuştur ve her zaman sanıldığından daha evrenseldir. Ulusların ayrı bilinçleri ve psikolojileri oluyor. Uluslar kendilerine yatkın ulusların başarı ve başarısızlıklarından etkileniyorlar. Brent Litovsk'ta Sovyet delegasyonu siyasal bağımsızlığı olmayan ulusal gruplara bir referandumla bağımsız devlet olma özgürlüğünün verilmesini ister. Amerikan Başkanı Wilson ise halklar sadece kendi rızası ile egemenlik altına alınabilir. Self-determinasyon salt bir laf değildir. Bu bir imperatif eylem ilkesidir diyerek cumhuriyetçilere güven aşılar. Hayalci ve idealist Wilson, self-determinasyon şampiyonluğuna soyunmuştur. Ulusların kendi devletlerine sahip olmaları gerektiğinden söz ederken gözden kaçırdığı nokta ise dünyanın her tarafında aynı coğrafi bölgelerde yan yana ya da iç içe yaşayan birçok etnik grubun ve ulusun hepsinin birden kendi devletlerine sahip olamayacağıdır. Wilson'ın altından kalkamadığı coğrafya dersinden 70 yıl sonra yeni dünya düzenini kurmaya soyunmuş Reagan, Bush, Clinton yönetimleri de sınıfta kalacak ve Sovyetler Birliği ile Yugoslavya'nın dağılması, birçok ulus devlet doğururken binlerce ölüme ve zulme neden olacak kanlı savaşlara yol açacaktır. Wilson'ın İrlanda için önerebileceği bir çözümü yoktur. Dünya Savaşı'nın bitimiyle yaşlı imparatorluklar çözülmüş ve yeni uluslar doğmuştur. Müttefikler hasımlarına kalıcı bir darbe vurmak ve ganimeti usulünce paylaşmak için masaya oturmuşlardır. İrlanda'da ise başarısız Paskalya ayaklanmasının meyvelerini Sinn Féin toplamaktadır. Engels'in 70 yıl önce belirlediği gibi İrlanda halkı yenilgiyi kabullenmemektedir. En vahşi baskıdan ve imhalarına yönelik her çabadan sonra İrlanda halkı kısa bir süre içinde eskisinden daha güçlü olarak ayağa kalkmasını bildi. Savaşın bitiminde yapılan seçimlerde Sinn Féin 36 tanesi zindanlarda olan 73 milletvekili çıkarır. Bu başarıda Katolik Kilisesi'nin katkısını unutmamak gerekir. Adadaki sosyalist hareketten ve devam etmekte olan işçi eylemlerinden ödü kopmuş olan kilise, Vatikan'ın direktifleriyle lider kadrosu avukat, doktor, iş adamı gibi orta sınıf aydınlardan oluşan Sinn Féin'i desteklemektedir. Sinn Féin grubu İngiliz parlamentosuna katılmayı reddeder ve Dublin'de kendi meclisini kurar. Dublin Meclisi İngiliz basınının gözü önünde 1916'da İrlanda halkı adına İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu tarafından ilan edilmiş olan Cumhuriyet'in geçici hükümetini kurduklarını beyan eder. Demokratik ve sınıfsız bir program hazırlanır ve İrlanda delegasyonu Paris Barış Konferansı'na gönderilir. Konferans İrlandalı delegelerin ilk diplomasi deneyimidir. Naiftirler. Gözden kaçırdıkları nokta ise Dünya Savaşı sırasında Avrupalı devletlerin hasım ordulardan daha çok kendi işçi sınıflarının girişeceği bir sınıf savaşından korkmuş olmalarıdır. Sınıfsız bir devlet kurmak istediklerini söyleyen ve Connolly'nin kurduğu cumhuriyetten geldiklerini iddia eden bu naif milliyetçiler konferansta terslenirler. Üstelik İngiliz karşıtı olmak ve savaşta Almanya'dan yardım ummak gibi sabıkaları da vardır. Asıl kararı verecek olan Baba Wilson ise Paskalya ayaklanmasından sonra halklar altında yaşamak istedikleri iktidarı seçme hakkına sahiptirler dediğini hatırlamamaktadır bile. Delegasyon yediği şamarla geri döner. Meclisin Paskalya ayaklanmasına katılan güçlere İrlanda Cumhuriyet Ordusu adını vermiş olmasıyla Gönüllüler, Yurttaşlar Ordusu ve ortalıktaki bütün cumhuriyetçi militanlar bu adın altında örgütlenmeye başlarlar. İRA doğar. İngilizler elbette ki bu oldu bitti meclisi tanımamaktadırlar. Yanlış kararlar vermesiyle ünlü geleceğin başbakanı Churchill, barış yanlılarının ağırlıkta olduğu bir hükümette sertliği ilke edinmiş bir askeri gücün tamamıyla sınırsız faaliyetini önerir. Kuzeydeki Ulster bölgesinde kümelenmiş silahlı protestan gruplar, bırakın serbest İrlanda'yı özerkliğe bile karşıdırlar. Silahların konuşacağı kesindir. Bu dönemde cumhuriyetçi saflardan iki lider çıkar. Collins, İran'ın, Valera meclisin başına geçer. Valera, polis memurlarının toplum dışına atılmaları için halkı göreve çağırır. 120 yıl önce toprak ağalarına ve kahyalara yöneltilen boykot silahı şimdi polise çevrilir. İra ise dağ kestirme bir yol seçer, 1919 yılı içinde 14 polisi öldürür. 1920'de Collins kendisinin zeki ve kararlı bir örgütçü, İra'nın ise iyi organize edilmiş ve acımasız bir örgüt olduğunu ispatlar. İngiliz yönetimi Orta Doğu'da yetişmiş ve birçok başarılı istihbarat faaliyetine imza atmış, Kahire çetesi olarak bilinen bir istihbarat birimini Dublin'de görevlendirmiştir. Amaç İRA liderlerini yakalamak ya da öldürmektir. Collins ise hizmetçi, garson, taksi şoförü ve postacı gibi elemanlardan kurulu kendi istihbarat birimi sayesinde Kahire çetesinin her adımını takip etme imkanına sahiptir. İRA 21 Kasım 1920'de içinde bulunduğumuz yıllara kadar sürecek mücadelesinin en başarılı operasyonunu gerçekleştirir. Bir gün içinde Kahire çetesine mensup 13 yüksek görevli öldürülür ve Dublin'deki İngiliz istihbarat şebekesi çöker. Tarihe askeri stratejist olarak geçecek olan Collins, İRA'yı 20-30 kişilik gerilla grupları halinde örgütler. Kendilerine Flying Columns, vurucu kollar adı verilen bu gruplar, önceden oluşturulmuş aktif servis birimlerinin yerini alır. Gönüllü bulma sorunu olmadığı gibi silah bulma sınırı da yoktur. Birimler polis karakollarını basıp silahlara el koymanın yanı sıra kendi parasal güçleriyle Almanya'dan silah almaktadırlar. Uzun bir savaşa hazırlanan bu birimlerin satın aldığı silahların çoğu adaya barış imzalandıktan sonra ulaşacaktır. Asker-sivil ayrımı, savaş hattı ve düzenli ordular yoktur. Okyanustaki balık örneği İRA gerillaları halkın arasında yaşamaktadır. Bir grup esnaf işçi memur silahlarını çıkarıp buluşmakta umulmayan bir yer ve zamanda hedefi vurup evlerine işlerine dönmektedirler. Güney Afrikalı çiftçilerin kırsal alanda İngilizlere karşı verdiği gerilla savaşından esinlenen Collins, şehir gerillasını icat eder. Yıllar sonra Çinli lider Mao tarafından dikkatle incelenecek, Sovyet gizli servisi KGB'nin ders kitaplarına konu olacaktır. Isaac Shamir ise Yahudilerin İngilizlere karşı yürüttüğü gerilla savaşında kod isim olarak onun adını kullanacaktır.